neyse adımız bile
yemek uygun yere, için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Mayıs 2020. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Hareketi'ni başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101. yılı. 19 Mayıs tarihinin milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti için önemini Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal'la konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün aynı zamanda Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece olan ve 1000 aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nin önemini, değerini, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel'den dinleyeceğiz. Biz de programımız vesilesiyle hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Hem de tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, bu özel günde, bu özel programa hepinizi davet ediyoruz. Programımız müzikle başlıyor. Hemen arkasından ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman. Yağmur yağmur deli gönül uslanır aman. Eyvah olsun telli de doğru aman şanına. Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına. Thank you. 300 atlı 500 yaya aman yürüdü. Sarı zeybek aman şu cihanda eyvah olsun telli de doğru aman şanına. Eğil bir bak mor cepkenin efem kanı.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal bizlerle birlikte. Sayın Aysal hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Bugün biraz 19 Mayıs'ı, o günleri konuşalım istedik. Biraz Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bir bayram, gençlere nasıl armağan etti, ne zaman armağan etti, gençlere verdiği önem neydi, nasıldı? Evet. Biraz da bu konuları sizinle değerlendirelim istedik. İsterseniz onunla başlayalım Sayın Aysal. 19 Mayıs 1919 tarihi, evet, Atatürk'ün gençlere bir armağanı. Gençlik ve spor bayramı olarak ne zaman kutlanmaya başlandı?
Ben tabii konuşmama başlamadan önce tüm dinleyicilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Tabii önemli bir gün, yani 19 aslında pek çok şeyi ifade ediyor. 19 aslında kuruluş ve kurtuluşun ilk adımı ve bir kıvılcımın, bir anlamda bir meşalenin tutuşturulmasının ilk adımı. Ve Mustafa Kemal de işte, gerçi Mayıs'ta doğmamıştır ama pek çok konuşmasında
doğum günüm der, değil
evet,
mi?
Benim 19 Mayıs'ta dünyaya geldim, doğdum der. Tabii bu ilk defa bayram olarak aslında biz Samsun'da kutlandığını görüyoruz. Yani Gazi Günü adı altında 1926'da ilk kez Samsun'da böyle bir kutlama töreni var. Arkasından 1935 yılına geldiğimiz zaman Atatürk Günü olarak bazı etkinlikler var. Özellikle bu dönemde 1935 yılında bazı spor kulüpleri, örneğin işte Beşiktaş öncülüğünü yapacak Beşiktaş Spor Kulübü, arkasından Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, o sporcular ve topyekün özellikle Fenerbahçe Stadyumunda 35'te büyük bir spor şölenine dönüşecek. Ve arkasından da işte yine kulüpler işte bu durumu tabii ki meclise iletecekler ve özellikle Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa bunu benimseyecek ve arkasından da işte gerekli çalışmalar yapılacak ve özellikle 20 Haziran 1938 tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasına yönelik bir kanun çıkacak. Yani 38'den itibaren, 20 Haziran 1938'den itibaren biz Gençlik ve Spor Bayramı olarak 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Tabii bu uzun bir tarihsel süreci var. Bu süreç tabii bu süreci inceleyebilmek için önce bir aslında bir 20. yüzyılın başına gitmek gerekiyor. Aslında daha evveliyatı var ama tabii zamanımız yetmeyecek ona. 1900'lü yılların başında tabii Osmanlı Devleti var. Artık Osmanlı Devleti'nin eli kolu bağlanmış. Çünkü işte o tarihte ne var? İşte özellikle 19. yüzyılın başlarına itibaren işte kanlı savaşlar var. Büyük savaşlar var ve o savaşlara girmiş, o savaşları kaybetmiş. Artı yine işte büyük devletlerin, emperyalist devletlerin baskıları var ve o baskılar had safhaya ulaşmış. Örneğin işte kapitülasyonlarla başlayan, ticari sözleşmeleri devam eden ve borçlarla yine aynı şekilde devam eden bir süreç, uzun bir süreç var ve yani tüm her şey yabancıların kontrol altına girmiş durumda. Yine 20. yüzyılın başlarında yine o kanlı savaşları biz görüyoruz. Örneğin 1911 Trablusgarp, hemen arkasından 1912-13 Balkan Savaşları. Daha henüz Balkan Savaşı'nın yaralarını sarmadan işte 1914 tarihinde başlayan ki dünya 4 yıl sürecek olan Dünya Savaşı. Ve o Dünya Savaşı'na tabii Osmanlı işte bir oldu bitti neticesi karşısında girecek. Almanların yanında savaşa girecek. Ve aşağı yukarı 9 ayrı cephede savaşacak. Ama yalnızca bir cephede kazanacak. O da hepimizin çok iyi bildiği
Çanakkale.
Çanakkale deniz zaferini kazanacağız. Denizden Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dost düşman tüm emperyalist devletlere göstereceğiz. Arkasından işte kara savaşlara başlayacak ve karada da Mehmetçik, o değerli komutanlar ki Mustafa Kemal Paşa'mızı göreceğiz ve destan yazacaklar. Fakat tabii diğer cephelerde de tabii ki başarılarımız var. Mesela Kutul-i Amara, Irak cephesinde diğer pek çok başarılarımız var ama tabii bu başarılar pek fazla işe yaramayacak. Yine ağır bir bozgun yaşayacağız. Evet. Ve işte savaşın sonuna doğru 18 yılına geldiğimiz zaman beraber savaştığımız devletler yenilgiyi kabul edecekler ve ateşkes isteyerek savaştan çekilecekler. Yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti imzalamak zorunda kalacak. Ve bu ateşkesle tarihçiler Osmanlı Devleti'ni fiilen artık tarihe gömerler. Yani tarihe karıştığını söylerler. Tabii bu ateşkes 25 madde son derece önemli. Çok ağır hükümler içeriyor. Aslında normalde ateşkesler bu kadar uzun olmaz. Fakat bizim ateşkes antlaşması sanki bir barış antlaşması hüviyeti taşıyor. Ve ne var? Özellikle 7. madde son derece önemli. Aslında hepsi önemli ama 7. maddeye dayanarak işte emperyalist devletler işte Kasım'ın ilk haftasında Anadolu'yu işgale başlayacaklar. Yalnızca 7. madde mi? Değil tabii ki. Biraz önce bahsetmedim ama o 4 yıl süren o Dünya Savaşı'nın o mesela 1915'te 16-17 yıllar arasında 4 tane gizli anlaşma var. İşte İstanbul Gizli Paylaşım Antlaşması, Londra Gizli Paylaşım Antlaşması, Sykes-Picot Gizli Paylaşım Antlaşması, Saint-Jean-de-Maurien Gizli Paylaşım Antlaşmalarıyla savaş sırasında artık Osmanlı Devleti'nin topraklarını birbirlerine vaat ediyorlar. Vaatler ne zaman gerçeğe dönüşecek? Savaşı kazandıkları takdirde gerçeğe dönüşecek ve işte onu gerçekleştirmek için harekete geçiyorlar Kasım ayının ilk haftasında. Tabii ellerini kollarını sallayarak bu işgalleri gerçekleştirecekler. Çünkü peki neden Anadolu insanı sessiz kalacak? Bunun pek çok alt başlıkları var, nedenleri var. Örneğin kimse bu dönemde kurtuluşa inanmıyor. Yani Padişah Vahdettin kurtuluşa inanmıyor. 6. Mehmet Vahdettin ki 3 Temmuz 1918'de tahta çıktı. 5. Mehmet Reşat vardı 1. Dünya Savaşı sırasında. Hakkın rahmetine kavuştu. Böyle bir taht değişikliği oldu. Kurtuluşa inanmıyor. Örneğin İstanbul hükümetleri mesela o dönemde kim var? İşte mütarekenin imzalandığı günlerde Ahmet İzzet Paşa var. Ahmet İzzet Paşa biraz sonra istifa etmek zorunda kalacak. Tevfik Paşa hükümeti kuracak. Tevfik Paşa istifa edecek. Damat Ferit Paşa hükümeti kuracak. Yani iç politikada sürekli bir hükümet değişikliği söz konusu. Onlar kurtuluşa inanmıyor. O değerli komutanlar kurtuluşa inanmıyor. Artı Anadolu insanı kurtuluşa inanmıyor. Niye? Çünkü Anadolu insanı her şeyini kaybetti. Yani çoluğunu kaybetti, çocuğunu kaybetti. Artık yaşama ümidi yok. Ne olacaksa olsun diyor artık. Yani işte bu esnada bir de bizi rahatsız eden İstanbul hükümetinin Anadolu'ya yayınladığı bir takım beyannameler var, fetvalar var. Yani o fetvalarda sessiz kalmamızı istiyorlar. Anadolu insanın sessiz kalmasını istiyor İstanbul hükümeti. Ancak diyorlar sessiz kalırsak hayatta kalabiliriz. Sessiz kalırsak en azından evet belki işgali gerçekleştirecekler ama Mondros'un hükümlerine harfi harfine uyarsak bize yaşamak için belli bir alan bırakacaklar ve biz o alanda yaşamaya devam edeceğiz. Hayatta kalacağız diye düşünüyorlar. Ha daha sonra tabii bu biraz değişecek. Belki diyorlar belki o alanda bize bıraktıkları bölgede bizim bağımsız yaşamamıza izin vermeyebilirler ama yine sessiz kalırsak belki bir Amerikan bayrağı altında, belki bir İngiliz bayrağı altında, belki bir İtalyan bayrağı altında yaşamaya devam edebiliriz diyorlar. Ama tepki verirsek elimizde avucumuz hiçbir şey yok. Bu bizim sonumuz olur diyorlar. Yani böyle bir çaresizlik var. Yani tabii bugünün koşullarıyla değil, o dönemin koşullarına göre de tabii düşünmek lazım, incelemek lazım, objektif olmak gerekiyor. Ve arkasından tabii ama böyle düşünmeyen iki komutan var. Bir tanesi Kazım Karabekir, bir tanesi de tabii ki Mondros'un yürürlüğe girdiği gün Genelkurmay tarafından, İstanbul'da bulunan Erkan-ı Harbiye tarafından Suriye'ye görevlendirilen Mustafa Kemal, Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa. O kurtuluşa inanıyor. Yani böyle esir yaşamaktansa, bir ülkeye bağımlı hale yaşamaktansa bu ulus diyor yok olsun daha iyidir diyor. İşte biraz sonra işte bu düşüncesini bir parola haline getirecek. Öyleyse diyor ya istiklal ya ölüm diyor. Yani böyle bir artık kararlı. Suriye'de görevine tabii ki Mondros'un ilk hükümlerine karşı gelen Mustafa Kemal Paşa. Yani aslında Suriye'de 7. orduyu ilave edecek. İşte ordunun elindeki silahları İngiliz'e teslim edecek. Bölgenin asayişini sağlayacak. Ama böyle yapmıyor. Tam ters işler yapıyor ve uyarılıyor. Sonra Yıldırım orduları lağv ediliyor ve Mustafa Kemal diyor ki Mustafa Kemal'e yeni görev yerin İstanbul diyor. Ve çaresiz bu emre uymak zorunda kalacak Mustafa Kemal Paşa. İşte Adana'ya geçecek. Adana üzerinden İstanbul'a hareket edecek. 13 Kasım önemli. 13 Kasım Mustafa Kemal Paşa'nın işte Suriye'den İstanbul'a geldiği tarihtir. Ve 13 Kasım niye önemli? 13 Kasım İstanbul'un fiili işgal tarihidir. Daha önce geçemedikleri Çanakkale Boğazı'nı İtilaf Devletleri donanması ellerini kollarını sallayarak geçti ve İstanbul önlerine geldi o büyük donanma ve demir attı. İşte aynı gün o Haydarpaşa tren garının merdivenlerinde ki biraz sonra merdivenlere inecek. Kartal 2 adı verilen İstanbul'a binecek ve karşıya geçecek. İşte o güzel sözü, o tarihi sözü söyleyecek. Hata ettim, İstanbul'a gelmemeli idim. Ne yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı, geldikleri gibi giderler diyecek. Bu söz bizim için önemli.
Evet.
Ve Mustafa Kemal 6 ay İstanbul'da kalıyor bu süre zarfında. Tabii işgaller, yine o karışıklıklar devam ediyor. Ha, bu arada bir kıpırdanma var yavaş yavaş. Niye? Çünkü Mustafa Kemal'in işte İstanbul'da bulunduğu sürede artık işte ne olacak? İşte 15 Mayıs mesela, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir işgal edilecek. Yani İzmir'in işgaliyle birlikte Batı Anadolu'nun işgali tamamlanmış olacak. Yani kuzeyden, güneyden, doğudan, her taraftan artık işgaller tamamlandı. Ve Mustafa Kemal çareler arıyor. Sürekli işte bir arkadaşlarıyla bir araya geliyor gizli gizli. Ve o bir şekilde Anadolu'ya geçecek. Yani onun İstanbul'da kafasında şekillendirdiği, oluşturduğu dört düşünce olduğunu biz biliyoruz. Ki bu Nutuk'ta da ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Birinci düşüncesi ulusal bilinç. İkinci düşünce ulusal birlik. Üçüncü düşünce ulusal bağımsızlık. Dördüncü ana düşüncesi ise ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte bu dört düşünceyi bir sır gibi saklayacak ki onu da zaten büyük yapan, önemli kılan de bu düşüncelerini yeri geldiği zaman, fırsatını yakaladığı zaman hayata geçirmek. Ve işte fırsat arıyor ve aradığı fırsat işte biraz sonra ayağına gelecek. Samsun karışık, Karadeniz bölgesi karışık ve İngilizler sürekli işte İstanbul hükümetine baskı yapıyor. Oradaki asayişin sağlanması amacıyla ve işte oraya bir komutanın gönderilmesini istiyorlar ve işte o komutan olarak Mustafa Kemal ön plana çıkacak. 30 Nisan 1919'da İstanbul hükümeti Vahdettin'den o 4 maddelik görev talimatnamesini alacak. Çok geniş yetkilerle Samsun'a gidiyor ve 9. Ordu Müfettişi unvanıyla işte hazırlıklara başlayacak. Tabii Samsun'a giderken karargahını oluşturması gerekiyor. Uzun uzun hikayesi var. Hani pek çok anekdot var ama tabii zamanımız yeterli olmayacak. Ve karargahında 23 subay var. Ki burada da bir bilgi karışıklığı var. Kimi kaynaklar 17'ler, 16'lar, 18'ler ama biz 23 subayın olduğunu biliyoruz. Artı 25 tane de er ve erbaş var. Yani toplam 48 kişilik bir çalışma karargahı var Mustafa Kemal Paşa'nın. Artı İstanbul hükümeti kendilerine Bandırma adı verilen bir vapur tahsis etti. İsmail Hakkı Bey'in komutasında, İsmail Hakkı Durusu'dur. Ve işte o vapura işte o ekip karargah 48 kişi binecekler ve o vapur 16 Mayıs 1919 tarihinde Cuma günü İstanbul'dan akşam üzeri yola çıkacak. Akşam 5 sularında İstanbul'dan yola çıkacak. Yalnız tabii vapur aslında Galata rıhtımından binecekler. Fakat Kız Kulesi açıklarında vapur bekliyor. Sandallarla vapura intikal ettiklerini söylüyor hatıralar. Ve vapur İstanbul'dan çıkarken aramaya İngilizler tarafından biliyorsunuz aranacak. Vize alacaklar yani İstanbul'dan çıkarken İngiliz Büyükelçiliğinden vize. O 48 kişi için vize alınacak ve vapur aranacak ve orada çok güzel bir hikaye vardır. Yani aramayı yapıyorlar, silah arıyorlar tabii ki ve şey diyor yani biz diyor ya ahmaklar diyor biz diyor hani silah niye götürelim diyor. Biz diyor silahtan daha tehlikeli şeyimizi götürüyoruz, aklımızı götürüyoruz diyor yani fikrimizi götürüyoruz diyor. Çok güzel, çok anlamlı bir konuşma gerçekleştiriyor. Artı bir de istihbarat aldı aslında, pek çok istihbaratı var paşanın bu vapurun işte yolda batırılacağı, kazaya kurban gideceğine dair öldür suikast gibi böyle iki kaynaktan da onda uzun uzun hikayesi var. Haber alıyor ama tüm bu tehlikelere rağmen işte yolculuk başlıyor. 17 Mayıs'ta İnebolu'ya geldiler Mustafa Kemal ve arkadaşları. 18 Mayıs'ta Sinop'a varacaklar. 19 Mayıs 1919'u Pazartesi günü işte Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basacaklar. İşte onların Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basmasıyla biz milli mücadeleyi başlatacağız. Yani ulusal bağımsızlık savaşımızı başlatacağız. Tabii bu arada Samsun'da tabii görevlere karşı çıkacak. Aynı Yıldırım ordularında yaptığı, 7. Ordu'da yaptığı o itirazı orada da yapacak. Yani tam tersi siyasi teşekküllerle bağlantıya geçecek ki onları ortadan kaldırması isteniyor. Rum sözde işte Karadeniz ve Trabzon ve çevresinde işte bazı Türk çeteleri Rum köylerini basıyormuş, işte Rumları katlediyormuş. Böyle bir takım böyle söylentiler var. Ama tam tersi o söylentiler. Tam tersi Rum çeteleri Türk köylerini basıyor ve binlerce insanı katlediyor. Ve ne yapacak Mustafa Kemal? İşte o çetelerin üzerine yürüyecek ve onları bir şekilde pasifize etmek için çalışmalarını hızlandıracak. Tabii bu durum tabii ki İngilizleri, İtilaf Devletleri rahatsız ediyor. Mustafa Kemal Paşa uyarılıyor. Fakat uyarıyı dikkate almıyor. 6 gün kalacak biliyorsunuz Samsun'da ve 25 Mayıs'ta apar topar Havza'ya geçecek. Ha bu arada Anadolu'da ne var? Hani dedik ya konuşmamızın başında. Anadolu insanı sessizdi, çaresizdi. Her şeyini kaybetmişti o insanlar. O insanlar biraz sonra harekete geçmeye başlıyor. Biraz da tabii Mustafa Kemal'in etkisi var. Yani Mustafa Kemal'in o Samsun'a çıkmasıyla birlikte zaten artık tüm işgal bölgelerinde bir şey başlıyor, hareketlenme başlıyor. Aslında bu hareketlenmeyi biz daha çok şeyle başlatıyoruz. Havza tahammiyle başlatıyoruz. 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti. Oradan devam edeyim. Ve 28 Mayıs'ta 4 maddelik Havza tahammini yayınlıyor. Ve bu tahammimde Anadolu insanından sessiz kalmamasını istiyor Mustafa Kemal. Tam birinci maddesinde diyor ki İzmir diyor 15 Mayıs'ta işgal edildi diyor. Ve İzmir'in işgaline diyor protest edin diyor. Yani en yakın telgrafhaneye gidin. Bu işgali gerçekleştiren İtilaf devletlerini ve bu işgale sessiz kalan, seyirci kalan İstanbul hükümetini çekeceğiniz telgraflarla protest edin diyor. Mitingler düzenleyin diyor. Bayrağınızı alın sokağa inin diyor. Yani böyle bir şey var. Böyle bir halkı harekete geçiren bir metin söz konusu. Ve gerçekten bunun amacına ulaştığını bize yine belgeler gösteriyor. Anadolu'da onlarca bu dönemde beyannamenin yayınlanmasının hemen sonraki günlerde mitingler düzenlendiğini görüyoruz. Ki onlardan en önemlisi yine dinleyicilerimiz pek çoğu hatırlayacaklardır. Örneğin İstanbul mitingi var. Ki Halide Adıvar'ın kürsüde zehir zemberek bir konuşması var. Ve o kadın, çoluk, çocuk, kız herkes bayrağını almış ve meydanlara inmiş. Yani artık yavaş yavaş şey kıvırdanma başladı, bir hareketlenme başladı. Bakın Anadolu'da bunun yanı sıra bu dönemde insanlar artık harekete geçti. Neden harekete geçti? Çünkü mezalimler başlıyor. Örneğin Yunanlar İzmir'i işgal etti. Yunanlar hızlı bir şekilde Batı Anadolu'da ilerlemeye başlıyor. Hedefleri Ankara. İşte Ankara Kalesi'ne, ki pek çok hatırada geçer, Ankara Kalesi'ne kendi bayraklarını, Yunan bayrağını dikmek istiyorlar. Ve ama nasıl geliyorlar? Yakarak yıkarak geliyorlar. Korkunç bir katliam, mezalim gerçekleştiriyorlar. İşte bunun üzerine işte Anadolu insanı yeter artık diyecek. Yani şimdi sormak lazım, dinleyicilerimizle soralım. Yani hangi ana baba gözünün önünde evladının katledilmesine seyirci kalabilir? İşte bunun üzerine o sessizliğini bozacak, bir şekilde silahlanacak Anadolu insanı ve silahlananlar işgal bölgelerinde dağlara çıkacaklar ve dağlarda silahlı direniş grupları oluşturmaya başlayacaklar. İşte biz o dönemde, mütareke döneminde, yani 18 sonlarıyla 1919 yılı başlarında dağlarda, Anadolu'da dağlarda oluşan o silahlı direniş gruplarına biz Kuvayi Milli adını vereceğiz. Kuvayi Milli örgütlenmeye başlayacak az sonra. İşte dernekler, cemiyetler kurmaya başlayacak. Yine biz o işgaller döneminde 1919 yılı başlarında tüm Anadolu'da kurulan bu cemiyetlere müdafaa-i hukuk cemiyetleri adını vereceğiz. Yani hakların savunulması anlamına gelen. Tabii mücadele başladı. Havza'dan Amasya'ya geçecek Mustafa Kemal ve arkadaşlar. Amasya önemli bizim Cumhuriyet tarihimiz açısından. Çünkü Amasya ve işte 22 Haziran'da imzalanıyor. 22 Haziran'da ve bu genelgeye imza atan komutanlar, özellikle Ali Fuat Cebesoy, Mukaddes İttifak adını veriyor. Kutsal İttifak adını veriyor. Yani her şeyin başı aslında. Yani biraz sonra başlayacak olan milli mücadelenin aslında şey, bu genelge gerekçesini, yöntemini, amacını ortaya koyuyor. Yani burada bir İstanbul hükümetine res çekme var. Yani İstanbul hükümeti diyor, ben seni tanımıyorum diyor. Yani öyle bir ifade var. Sen diyor üzerine düşen görevi yerine getiremiyorsun diyor. Bu durum diyor ulusumuzu yok olmuş gösteriyor diyor. Öyleyse İstanbul hükümetini tanımıyorsak bizim kendi hükümetimizi bir an önce kurmamız lazım diyor. İşte onun için diyor Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta bir kongre toplayalım diyor. Her il işte 3 delege Sivas'a göndersin diyor. Ve bu arada Kazım Karabekir'in itirazı var. Kazım Karabekir Amasya Genelgesi imzası yok. Ama olumlu yanıt veriyor gönderdiği telgrafla. Yalnız Kazım Karabekir'in bir isteği var. Diyor ki Sivas'ta bir kongre toplanacakmış ama diyor Sivas'tan önce diyor Erzurum'a buyurun diyor. Yani Erzurum'da Erzurum halkının diyor, Doğu Anadolu halkının diyor, sizin Samsun'dan itibaren başlattığınız mücadeleden haberi yok diyor. Yani Erzurum'da kurultay toplayalım, Amasya'dan Erzurum'a gelin, halkı bilinçlendirelim, bilgilendirelim yapacağımız kurultayla, arkasından Sivas'a gider ve kongreyi toplarız. Ve işte hemen Erzurum'a hareket var, fakat Erzurum'da 3 Temmuz 1919'da Paşa ve arkadaşlar Erzurum'da, fakat 8 Temmuz'da İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı görevden alıyor. 9. Ordu müfettişliği görevinden alıyor ve Paşa'nın 8'i 9'a bağlayan işte gece yarısı İstanbul'a gönderdiği telgraf son derece önemli. Ne diyor? Ben diyor hem 9. Ordu müfettişliği görevinden hem de işte büyük bir aşk ile merbut bulunduğum mübarek mesleki celile-i askeriyeden de istifamı arzı veda ederim diyor. Böyle çok güzel bir namesi var. Çok güzel bir mektubu vardır. Artık sivil, müfettiş değil, asker değil. Fakat işte bu karamsarlığı var biraz üzerinde. Düşünüyor. Tutuklanabilir, öldürülebilir. Her şey olabilir ama bu düşünceyi kim ortadan kaldıracak? İşte 15. Kolordu komutanımız Nur İçin Yasin Kazım Karabekir ortadan kaldırıyor. Ve kaldığı, Erzurum'da kaldığı binada ben ve kolordum hepimiz emrinizdeyiz paşam diyor. Bağlılığını bildiriyor. Çok rahat bir şekilde paşayı tutuklayabilir. Etkisiz hale getirebilir. Yani o gücü var ama bir bağlılık var yani. Ve arkasından işte Erzurum Kongresi toplantısı toplanacak. 23 Temmuz 1919'da 7 Ağustos 1919'a kadar çalışacak ve tüm yurdu ilgilendiren önemli kararlar alınacak. İlk defa Mandevi Himayen'in reddedilmesi, artı işte ilk defa kapitülasyonlar reddedilmesi. Arkasından Sivas'a, 2 Eylül'de Sivas'a gidecekler. 4 Eylül'de Sivas Kongresi toplanacak. 11 Eylül 1919'a kadar kongre çalışacak. Yine orada tüm vatanı ilgilendiren önemli kararlar alınacak. Arkasından yine kronolojik olarak gidecek olursa 20-22 Ekim 1919 tarihinde bir Amasya görüşmeleri var. İstanbul hükümetiyle Mustafa Kemal temsil heyeti masaya oturacak ve o önemli 6 maddelik görüşmelere imza atacak. Önemli bizim için. Niye önemli? Çünkü İstanbul hükümeti daha önce bu mücadeleyi yok sayıyordu, tanımıyordu. Şimdi o yok saydığı insanlarla, temsil heyeti üyeleriyle masaya oturdu ve o görüşmeleri imza attı. Ya hukuken tanımış oldu. Arkasından da yine Sivas'ta son bir toplantı var. İşte 16 Kasım'da başlayan, 29 Kasım 1919'a kadar devam eden bir Sivas Komutanlar Toplantısı var. 1919 için söylüyorum. Ve o toplantıda pek çok şey konuşuluyor ve o toplantıda diyorlar ki artık ulusal örgütlenme tamamlandı. Şimdi öyle bir yere gidelim ki o gideceğimiz yerde yeni Türk Devleti'nin temellerini atalım. O yer neresi olsun? İşte o yer içinde bulunduğumuz, Ankara. Yaşadığımız Ankara'mız olacak. Ve işte Mustafa Kemal ve arkadaşları 18 Aralık 1919'da Sivas'tan yola çıkacaklar. 3000 ek otomobillerle çok zor, çetin koşullar altında zor bir yolculukla işte tarihler 27 Aralık 1919'u gösterirken sabahın erken saatlerinde Gölbaşı üzerinden Dikmen sırtlarında Ankara'ya ayak basacaklar. İşte onların Ankara'ya ayak basmasıyla birlikte işte yeni Türk Devleti'nin kuruluş süreci hızlanacak ki arkasından da işte 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM açılacak ve yeni Türk Devleti'nin temellerinin bu şekilde atılmış olacağını göreceğiz.
Gerçekten bu 20 dakikalık süreçte o kadar etkileyici, o kadar güzel anlattınız ki o yıllara sanki götürdünüz, taşıdınız bizi. Biz de 19 Mayıs'ın o coşkusunu, o ruhunu sizin sayenizde bir kez daha hissetmiş olduk. Sayın Aysal, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
katkılarınız
ediyorum.
İçin. Son cümleler olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği önemden de birkaç cümleyle bahsederseniz bu bölümü sizinle
evet,
bu şekilde
evet. Noktalayalım. Yani gençler tabii Mustafa Kemal için son derece önemli. Yani en azından bu çünkü devrimler var. 1923'ten itibaren biliyorsunuz her anda yakılan, yıkılan, harap olan ülkeyi yeniden canlandırmak amacıyla bir şey var. İnkılaplar, bir devrim aşaması geçecek ve tabii bu inkılabı kim yapacak? Gençlerin yapması gerekiyor ve gençlere her açıdan değer veriyor. Pek çok konuşmasında bu konuyu dile getiriyor. Belki de en önemli olay işte sağlığında işte bu bayramı 19 Mayıs'ı gençlik ve spor bayramı olarak gençliğe armağan etmesi. Bu son derece önemli diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Aysal aktardıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal stüdyo konuğumuzdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti için öneminden bahsettik. Hayatın Sesleri müzikle devam edecek.
Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Kurtuluş savaşında 28 yaşında mangasının başında taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, siperleri aşıyor.
Yanık Ömer,
ve ilginç vakıflar. Sakalı Şerif'i mübarek günlerde ziyaret ettiren vakıf. Kadir gecesine hazırlık yapıldığı saatlerdi. Henüz ikindi ezanı okunmamıştı. Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru evdeki iftar hazırlığını büyük kızına bırakan anne, oğlu küçük Selim'in giyinmesiyle ilgileniyordu. Selim annesinin kendisini bayrama hazırlar gibi giydirdiğini fark etmişti.
Anne, daha bayrama 3 gün yok mu? Niçin yeni elbiselerimi giydiriyorsun?
Bugün seni çok güzel bir yere götüreceğim oğlum.
Aa, öyle mi? Nereye?
Tahmin bile edemeyeceğin bir yere.
Aa, bayram yerine mi gideceğiz?
Bayram yeri değil ama bayram yeri kadar kalabalık olan bir yere gideceğiz. Gerçekten de bir saat kadar sonra İnsanların fevç fevç içeri girip çıktığı camiye benzer bir yerin kapısına geldiler. Selim hayatında belki de ilk defa bu kadar büyük bir kalabalık görüyordu. İçeri girenlerle dışarı çıkanların hali, yuvasına girip çıkan karıncalar gibi nizam ve intizam içindeydi. Bir şey daha vardı. İçeri girenler heyecanlıydı. Dışarı çıkanlar ağlamış oldukları için gözlerindeki yaşları siliyorlardı.
Bu insanlar niçin ağlıyorlar anne?
Peygamberimizin sakalı şerifini ziyaret ettiler de ona olan hasretlerinden ağlıyorlar yavrum.
Aa, sakalı şerif mi?
Evet. Peygamber Efendimizin saç ve sakalına verilen isim.
Yıllarca hiç kaybolmamış mı?
Müslümanlar onları birer bal mumuna yapışık halde cam tüplerde saklamışlar oğlum. Herkes kendinden sonrakine emanet etmiş. Böyle gelmiş günümüze kadar.
Ama burası ev değil, camiye benziyor.
Burası bir vakıf evi yavrum. Böyle mübarek gün ve gecelerde Müslümanlara sakalı şerifi ziyaret etme imkanı veren bir vakıf evi.
Vakıf evi ne anne?
Bilmiyorum ki kim kurmuş, ne zaman kurmuş bilmiyorum. Hadi artık soru sorma. Hadi gir sıraya. Bildiğin duaları oku. Peygamberimize salavat getir. Annenin çocuğunu götürdüğü, kim tarafından ne zaman kurulduğunu bilmediği, mübarek gün ve gecelerde müminlere bu hizmeti veren vakıf, İstanbul Fatih'te Hicri 1283, Miladi 1866 yılında Duhan Gümrüğü Tahrirat Katibi Es-Seyyid Mehmet Nuri Bey bin Seyyid Mustafa Bey tarafından kurulmuştu.
bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Vehhab, varlığım senin lütfundur. Lütfunu daim eyle, ebedi var eyle beni. Günahım sana malumdur, şefkatini bol eyle, şimdiden affeyle beni. Hazinende yok yoktur, ol dersin her şey olur. Vermene bahane yoktur, ikramına sebep çoktur. Sensin yağmuru ak bulutların göğsünden süt gibi sağıp, tomurcuklarının ağzına, tomurcuklarının damağına ikram eden. Sensin sütü annelerin ak göğsünden yağmur gibi indirip, yavruların ağzına, muhtaçların dudağına kereminle lütfeden. Sen ki bana hayat verdin, hayatın ihtiyaçları da senin yanındadır. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı senin katındadır. Gözlerime ışığı gönderdiğin gibi görmeyi rızık olarak verirsin. Kulağıma sesleri değdirdiğin gibi işitmeyi de nimet olarak lütfedersin. Kalbime ilhamlar gönderdiğin gibi vahyini de rızık olarak indirirsin. Ruhuma sonsuzluğu fısıldadığın gibi ebedi cennetini de rızık eylersin. Lezzetleri dilime tattırdığın gibi lezzetlerin devamını da vaat edersin. Aklıma hikmeti bahşettiğin gibi nefsimi başıboş olmaktan men edersin. Bana en sevgilini aleyhissalatu vesselam sevdirdiğin gibi en sevgilini de aleyhissalatu vesselam bana rehber eylersin.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bu özel günde Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncer hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim sizden.
Bugün Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz.
Evet, inşallah.
Programın başında kutladım ama bir kez daha müsaadenizle kutlamak isterim. Tüm dinleyicilerimizin, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun diyoruz. Çok özel bir gece ve biz de bugün program yapmanın güzelliğiyle bu konu üzerine konuşalım istedik. Bu gecenin nimetleri üzerine konuşalım istedik. Önemli, değeri nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerine.
Evet, Kadir Gecesi Kur'an'da övülen, Kur'an'ın indiği bir gece. Tabii kelimenin anlamı da önemli. Kadir demek hüküm, şeref, kudret, değer anlamlarına geliyor. Dini terminolojide de Leyletül Kadir olarak kullanılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, ilk indirilmeye başlandığı gece ve genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak düşünülüyor, değerlendiriliyor. Bununla ilgili farklı görüşler var. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi gecesinin Ramazan'ın son 10 gününde olduğunu ifade ediyor bir sözlerinde. Bir diğer sözünde de tek gecelerde arayın diyor. Kadir Gecesi şu açıdan çok önemli. Ayet-i Kerime'de özel bir sure var, Kadir Suresi. Kadir Gecesi'ni ve önemini anlatıyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Bu gece Allah-u Teala'nın izniyle Cebrail ve melekler yeryüzü semasına iniyor ve yeryüzünde huzur ve esenlik oluyor. Bu ne zamana kadar sürüyor? Güneşin doğacağı zamana kadar. Ve nasıl değerlendirileceğiyle ilgili Hazreti Ayşe bir gün Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, ben o geceye denk gelirsem nasıl değerlendireyim, nasıl dua edeyim? Orada da Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi çok değerli. Şu duayı yapmamızı istiyor. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Yani Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi de seversin, beni de affet. Burada tabii affedilmek için dua ediyoruz. Hepimizin yanlışları var. İnsan mükemmel değil.
Evet.
Önemli olan iyi bir insan olma konusunda çabalarımız. Allah katında değerli olan da bu. Ama bu hayatın içinde yanlışlar yapabiliriz. Allah-u Teala'ya karşı yanlışlarımız da olabilir. Birbirimize karşı yanlışlarımız da olabilir. Burada aslında biz dua ederken aslında kendi davranışlarımızı şekillendirmek için de yardım istiyoruz. Nasıl? Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Demek ki affedilmek güzel bir şey. İnsanı suçtan, yükten kurtaran evet. bir şey. Bize karşı yanlış yapanları da affetmemiz için aslında kendi kendimize de yaptığımız bir uyarı oluyor. Çevremizde de bize karşı yanlış yapan insanlar olabilir. Dolayısıyla biz yanlış yaptığımızda affedilince ne kadar rahatlamış hissediyorsak, bize karşı yanlış yapanlar da biz onları affettiğimizde aynı duygu içinde oluyorlar. Dolayısıyla bir tavsiyede hem Allah'tan af dileyeceğiz hem de bize karşı yanlış yapanları affetmemiz için kendi kendimizi de motive etmemiz anlamına da geliyor bu dua. Neden acaba tek bir gece olarak Peygamber Efendimiz bize bildirmedi mesela Ramazan'ın 27. gecesi ya da 25. gecesi? İnsanları sürekli teyakkuz halinde tutmak, bir gece yapıp ondan sonra diğer gecelerini boş bırakmamak için aslında bir deyimimiz de var. Orada ne diyor? Her geceyi Kadir bil, her gelene hazır bil. Yani değerlendirdikten sonra, faydalı işler yaptıktan sonra, biz hayatın yaratılışımızın amacına uygun yaşadıktan sonra, hayatımızdaki herhangi bir gecede Kadir Gecesi olup diğer bin ayımızdan anlam, hayatımıza daha ciddi anlamlar katabilir. Bu açıdan da tek bir noktayla şu gecedir diye belirtilmemiş. Ama İslam alimleri büyük ihtimalle 27. gecesi olduğu konusunda ittifak halindeler. Dolayısıyla biz de inşallah bu gece Kadir Gecesidir ve gerektiği gibi değerlendiririz diye temenni edelim. Kendimiz adına da, bütün inanan kardeşlerimiz, Müslümanlar adına da. Ve bu geceyle ilgili birkaç bir şey söylersek, şöyle başlıklar halinde neler söyleyebiliriz? Bir defa Kur'an-ı Kerim bu gece inmeye başladı. O yönüyle çok değerli. İkincisi, bu gece aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e peygamberlik verildiği zamanda. Çünkü ilk Kur'an ayetleri Peygamber Efendimiz'e Hira Mağarası'nda verildiğinde ona oku denildi. Dolayısıyla inmeye başlaması ve peygamberlik görevinin verilmesi de aynı anda oldu. Ve İslam'ın ilk emri de oku oldu. Bu okumak sadece yazılı bir metni okumak değil, kendimizi okumak, çevreyi okumak, tabiatı okumak, Allah'ın yarattığı her şeyi okumak ve bundan sonuç çıkarmak tavsiye edildi, emredildi bize. Dolayısıyla önemli ve demin de söylediğim gibi Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde aramalıyız. O yüzden Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününü dünyevi işleri biraz daha böyle hafife alarak, daha çok dini anlamda hassasiyetleri geliştirerek, hatta itikafa girerek değerlendirdi. Kendi öyle yaptığı gibi aile efradına da bu konuda uyarılarda bulundu. Onların uyanık olmalarını, dikkatli olmalarını tavsiye etti. Bize de buradan düşen o, Ramazan'ın 10 gününü, son 10 gününü daha çok ibadetlerle geçirmek. Ama biz biraz tam tersini yapıyoruz sanki. Bayram yaklaştı, temizlik yapacağız, bayrama hazırlık evet, yapacağız evet. derken. Tabii onlar da hayatın renkleri, sesleri, sizin programın ismi gibi. Ve bağışlanma, dünyevi istekler için, ahiretle ilgili istekler için de kapıların ardına kadar açıldığı bir gece. Dolayısıyla bir ganimet olan gece değerlendirmek de artık bize düşen bir şey. Evet. Nasıl değerlendiririz, ne kadar faydalanırız bu geceden, bu zaman diliminden, o da bizlere kalan bir şey diye düşünüyorum.
Evet, değerli hocam, bu gece evet çok önemli. Ramazan'ı yavaş yavaş bitiriyoruz. Önümüz evet. bayram.
Tabii bayramlar çok önemli hayatımızda. Ben bütün seyircilerimizin de Kadir Gecelerini ve bayramlarını tebrik ediyorum. Allah sağlıkla, huzurla nice tekrarlarına kavuştursun inşallah.
Amin. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Hem bu özel günü, Kadir gecelerini bir kez daha kutluyoruz. Hem de şimdiden bayramlarını kutlamış olalım. Çünkü sizinle bayramda görüşemeyeceğiz. Sizin de bayramınızı kutlayalım.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de programımızın sonuna geldik. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi Hayatın Seslerinde. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz efendim. Hayatın Sesleri.